Bugünkü vaazın konusu birlik. Birlik şarttır.
Evet, bugün bir konu hakkında paylaşmak istiyorum. Bir tekst üzerinde değil ama oradan buradan ayetler paylaşacağız. Bir konumuz birlik. Birlik şarttır. Birlik şarttır. Her bir imanlı Mesih'in bedenini ya ayıracak ya birleştirecek. Sen ne yapıyorsun? Senin sayende Mesih'in bedeni, topluluklar birleşiyor mu? Daha yakınlaşıyor mu yoksa daha uzaklaşıyor mu? Eskiden sık sık yani başka devletlerden kardeşler geldiğinde buraya hep aynı soruyu soruyorlar. Bulgaristan'da her kasabada toplantı var mı? Türkçü toplantı var mı? Ben de çoğu defa şöyle cevap verdim. Evet öyle ama bir tane değil, her yerde en azından iki tane var. Ne demek istiyorum? Bir tane olmaz ya, birlikte olalım olmaz ya. Mutlaka bir bölünmek lazım. Mutlaka bir ayrılık lazım olsun. Ve bu işte Mesih'in istemediği bir şey. Birlik şarttır. Hatırlıyorsunuz 11 Septembre, 11 Eylül 2001 senesinde Amerika'da büyük atentatlar oldu değil mi? Suikastlar oldu. New York'ta işte kocaman yani ziyanlık yaptılar. Ve problem neydi? Polis olsun, askerler ve hükümetin arasında korkunç bir anlaşmamazlık vardı. Herkes sadece kendi tarafına baktı ve öbürünün ne yaptığını bilmezdiler. Ve bu olayın ne kadar ciddi olduğunu geç anladılar. Mahsustan böyle alarma sandılar. Rezultat 3000 kişi ölü. İşte toplumun içinde, kilisenin içinde birlik şarttır. Allah'ın buyruğudur. Hepsi bir olsunlar diye İsa Mesih dua etti. Yuhanna 17 ayet 21-23'e kadar son duasında İsa Mesih dedi ki ben istiyorum baba hepsi bir olsunlar. Demek bu bizim keyfimize kalmış bir mesele değil. Yapsak iyi olur. Hayır, Mesih'in bir buyruğudur. O istiyor bunu. Onun yüreğinin arzusudur. Kardeşler, kardeş deyince sadece böyle nasıl sokaktan bir kişiyi görüyorsun. Aa kardeşim saat kaç dersen öyle değil. Kardeş derken yani tam yani kardeş gibi hissedelim birbirimizi. Biz bu duayı, İsa Mesih'in bu duasını ve bu isteği ciddi alıyor muyuz? Birlik için biraz düşünelim bugün. Birlik, en birinci soralım bir kendimize. Birlik ne demektir? Birlik yani nasıl? Nasıl kardeşler, imanlılar bir olacaklar? Bu aslında anlam nedir yani burada? Birincisi, bazı kişiler sanıyor ki birlik lazım olsun organizasyon olarak. Yani bir organizasyon, bir organizasyon kuralım ve orada hepsi tek bir organizasyon olsun. Tamam mı? Bazı kişiler böyle diyor, keşke hepimiz tek bir denominasyona bağlarsak, o zaman aramızda asıl birlik olacak. Bazı kişiler bu kafada. Bunun için en güzel örnek Katolik Kilisesi. Katolik Kilisesi 1 milyardan fazla, 1 milyon kişiden fazla o kiliseye bağlı, tek bir organizasyona bağlı. Tamam mı? Sahi değişik Katolik gruplar var ama hepsi bir tek kişiye, o papaya bağlı kalıyorlar. Onların şefi odur, onların başı odur. Tek bir organizasyondur. Ve bazı protestan kiliselerde böyle düşünüyorlar ki hepimiz bir olalım bu biçimde, organizasyon olarak. Öyle bir birlik aramızda hiç olmayacak. Olması da önemli değil. Başka başka denominasyonlara bağlıyız, organizasyon bağlıyız. Bu asıl problem değil. Aslında bu iş nasıl oldu? Nasıl Bulgaristan'da bu değişik denominasyonlara, denominasyonlara bağlıyız? 1995 senesinde Almanya'dan bir kız kardeş geldi bize ve bir araştırma yaptı. 6 ay araştırdı Bulgaristan'da Türk kiliseler nasıl meydana geldi? Kim başlattı? Nasıl geliştiler? Ve cevap, kesin cevap yok. Kimse bilmiyor. Kutsal Ruh 1980 yıllarında daha komünizmin son senelerinde çalışmaya başladı. Ve bu da bir uyanış başladı özellikle komünizme düştükten sonra. Ama kimse tam olarak bilmiyor nasıl oldu. Ondan sonra 1990 yıllarında Türk toplantılar çok hızlı çoğalmaya başladı. Bir vakit biz 10 bin kişi sayardık, 10 bin imanlı sayardık. Ama sonra ne oldu? Sonra hükümet kiliseleri baskı yaptı. Lazım da herkes registre olsun, registrasya, kayıt olsunlar. Ve her toplantı mecbur kaldı. Kendini çabucak bir denominasyon, bir denominasyon bulsunlar. Ve sonra o denominasyonlar Türk kiliselere bizim demeye başladılar. Pentekost kiliseleri dediler, bunlar bizim. Baptist kiliseleri dediler, bunlar bizim. EPS, OBS biliyorsunuz bunlar hepsi mahalledeki toplantılara sahip çıktılar. Bunlar bizim demeye başladılar. Ama aslında hiçbir ruhsal bağlantı yoktu. Onlar gelmedi, toplantıları kursunlar. Onlar gelmedi, hani mahallede bu Allah'ın sözünü yaysınlar. Çoğu defa mahalleye bile gelmediler ziyaret etmeye. Sadece ad olarak işte bir etiket kaldı. Arkasından yabancı devletlerden yardımlar gelmeye başladı. Materyal yardımlar. Türk toplantılar kalabalık ve muhtaç oldukları için bu denominasyonlar onları kullandılar daha fazla yardım çekmek için. Daha fazla yardım gelsin diye. Sonuç, rezultat ne? Önce birlik varken hepimiz bir hissederdi kendimizi. Şimdi artık bir ayrım oldu. Bir denominasyon ayrılığı oldu. Ah sen nesin EPT? Sen nesin BBT? Sen nesin OBT? De böyle. Ve böylelikle demek bu da birlik kayboldu. Bu birincisi. Tek bir denominasyon, bir organizasyon olamayız. Birlik meselesi değil bu. İkincisi, bazıları sanıyor ki öğretiş de bir birlik olsun. Hepimiz aynı anlayışa geldik mi, aynı öğretişe geldik mi, o zaman tam bir birlik olacak diyorlar. Ne vakit en ufak detaylara kadar bütün ayetleri üzerinde aynı anlayışa varırsak, o zaman asıl birlik olacak diyorlar. Demek bakıyorlar yani en ufak temaları birleştirmeye ama zor, olmuyor. Böyle bir vits var, bir şaka var. Adamın biri bir köprüden geçerken fark ediyor. Nasıl başka birisi parmaklıkların üzerinde duruyor ve atlamak üzere kendini öldürmek, intihar edecek. Tamam mı? Kendini canına kıyacak. Kendini öldürmek istiyor. Öbürü hemen yetişiyor konuşmakla adamı vazgeçirmeye bakıyor. Yani öldürmesin kendini. Merhaba, size bir şey sorabilir miyim? Siz Hristiyan mısınız diyor. Öbürü diyor, evet öyleyim. Ay ne güzel, ben de Hristiyanım. Ne çeşit Hristiyansınız? Ortodoks mu, Katolik mi, Protestan mı? Öbürü diyor, ben Protestanım. Aa süper, ben de Protestanım. İde, ne çeşit Protestansın? Anglikan mı, Baptist mi, Kongreçan mı, Metodist mi, Pentekostçu mu? Soruyor o da. Öbürü kendini öldürmek isteyen diyor ki, ben bir Pentekost kilisesine katılıyorum. Sahi mi? Ben de Pentekostçuyum. Hangi denominasyona gidiyorsun? EPC mi, BBC mi, OBC mi? Adam diyor ki, ben EPC'ye gidiyorum. Ya deme. Ay çok sevindim, çok güzel bir şey. Ben de EPC'ciyim. Peki, söyle bakalım. Sen dünyanın sonu hakkında ne düşünüyorsun? Sence Grabvan'a ne zaman olacak? Goliam Script'tan önce mi, yoksa sonra mı? Bence diyor, ondan sonra olacak. Bunun üzerine ikinci adam kızmaya başlıyor. Sen imansız bir kafirsin. Bir tekme atıyor onu, köprüden aşağı atıyor. Yani böyleyiz değil mi? Eğer öğretiş konusunda bu kafamız varsa hiçbir zaman birlik olmayacak. Her konuda kardeşlerimizle aynı anlayışta olmaya bakarsak sonumuz öyle olacak. Daha fazla ayrım getireceğiz. Yok yeryüzünde iki imanlı her konuda aynı öğretişi savunsunlar. Her ayeti aynı anlasınlar, öyle iki kişi yok. Mutlaka bir fark vardır. Demek böyle yaparsanız birlik olmaz. Ama bazı temel konular var. Onun üzerinde lazım anlaşılsın. Yani evangelist anlayışına sahip olan herkes kardeş sayalım. O da nedir? Birincisi İsa Mesih kimdi? İsa Mesih'in kimliğini. Temel sorular iki tane. İsa Mesih'in kimliği. Hangi öğretişler İsa Mesih'in Allah olduğunu ve aynı zamanda insan olduğunu, 100% insan, 100% de Allah olduğunu savunursa onlar doğru öğretir. İşte ikinci tema imanla nasıl kurtuluyor? Kurtuluş nereden geliyor? Eğer derseyiz sadece İsa'nın kanı ile ve imanla o zaman doğru. Ama hangi bir iş katarsayız o zaman yanlıştır. Demek ki sadece bu iki tema üzerinde birlik olmalı. Ondan sonraki temalar farklı olabilir. Üçüncü bir yol var. Dil organizasyon, dil öğretişten yana ama yürek birliği dediğimiz bir şey var. Aslında üçüncü yol budur. Her şeyden önemli kendimizi birbirimizin parçalarını sayalım. Kendimizi öyle hissedelim. Değil sadece bir kilisenin içinde, bir dört duvarın içinde ama öbür kiliselerle de kendimizi onlardan bir hissedelim. Romalılar 14 ayet 19 ve 22 şöyle yazıyor. İşte onun için barış getiren ve birbirimize destek veren şeylerin peşinden koşalım. Sen bir et için Allah'ın işini bozmaya kalkma. Her şey temizdir ama bir kişi günaha düşürülüp yerse ona kötü olur. Hiç et yememek ya da şarap içmemek ya da senin kardeşini düşüren herhangi bir şey yapmamak iyidir. Senin inandığın ayrı bir mesele mi var? Sen onu Allah'ın önünde kendini sakla. Ne mutlu o adam hani kabul ettiği meselelerde kendi kendini davalamıyor. İşte öğretiş ve yürek birliği budur. Pavlus hazırdı yani kendi öğretişine göre hareket etmesin. Bana serbest diyor. Et de yiyeceğim ve başkalarına da diyor ki şarap da içeceğim. Ama nedir? Gerekirse ondan vazgeçeceğim. Yeterli birlik olsun. Yeter ki yani birlik olsun. Nerede bizde öyle bir anlayış? Biz daha fazla bakıyoruz. Kendi serbestliğimizi kullanalım. Ne kadar kardeşlik kazanalım. Biz hazır mıyız? Mesela dil konuşma konusunda, Rabbin sofrasının adetleri hakkında, altın takmak, yaşmak takma konularda, böyle küçük temalarda biz hazır mıyız? Öğretişimizden vazgeçelim. Yeter ki birlik olsun. Çünkü birlik daha önemli Pavlus için. 1. Korintiler 1. bölüm ayet 10'dan 13'e kadar. Kardeşler, ben de size Rabbimiz İsa Mesih'in adına yalvarıyorum ki hepiniz aynı sözde birleşesiniz. Aranızda ayrılıklar olmasın. Hayır, tek bir fikirde, tek bir kararda birleşin diyor. Çünkü Klovi'nin ev halkı bana sizden için anlatırdılar ki aranızda kavgalar olurmuş. Şunu demek istiyorum. Her biriniz diyor ki ben Pavlusçuyum, ben Apolosçuyum, ben Kifasçuyum ya da ben Mesihçiyim. Mesih paramparça mı oldu? Pavlus sizin için haça mı gerildi? Yoksa Pavlus'un adına vaftiz oldunuz? İşte Korint Kilisesi'nde bir topluluk içinde 4 parça oldu. Bu topluluk bölünmek üzereydi. Biz bugün yani böyle bir duruma gelsek sekundada 4 tane toplantı yapacağız. Birisi diyor ben Pavlus'a bağlanıyorum. Birisi ben Kifas'a, hani Petrus'a. Başkası diyor ki ben Apolos'cu. Yani Apolos'u beğeniyorum. Ve dördüncüsü hepsinden daha duhavno, hepsinden daha ruhani. Diyor ki ben sadece Mesih'e bağlanıyorum. Demek 4 ayrı grup oluştular. Ve şimdi Pavlus diyeceğine tamam madem anlaşamıyorsunuz 4 parça yapın, rahat olun. Pavlus diyor hayır öyle olmaz. Siz Mesih'in bedenini böldünüz diyor. Olmaz birliğinizi koruyun diyor. Ve daha aşağıda 1. Korintiler 12. bölüm 12'de ve 13'te şöyle diyor. Beden birdir ama parçaları çoktur. Hepsi de bir bedenin parçalarıdır ama ne kadar kalabalık olsunlar gene de tek bir bedendirler. Mesih de öyledir. İster Yahudi ister Grek olsun. İster köle ister serbest olsun. Hepimiz tek bir ruh ile tek bir bedenin içine vaftiz olduk. Hepimiz de tek bir ruhtan içtik. Tamam mı? Bu hem bir toplantının içinde geçerli hem de toplantıların arasında geçerli. Biz başka kardeşinin toplantısını öyle mi görüyoruz? Onlar bizden bir parça diye. Biz aynı bedenin içinde parçalarız diye. Öyle bir anlayış var mı? Aramızda belki yavaş yavaş böyle her hafta görüştüğümüz kişilerden bunu yapıyoruz. Ama başka gruplardan, başka kiliselerden. Rab bakarken, bizim şehrimizi Plovdiv'e bakarken acaba kaç tane toplantı görüyor? Kaç tane toplantı görüyor? Rab için sadece tek bir toplantı var bütün Plovdiv'de. Bütün Plovdiv'de ya da bütün mahallede nereye bakarsan tek bir beden var. Biz bunu anlamıyoruz. Biz duvarları çekiyoruz. Ama Rab'in görüşü farklı. Ve Pavlus diyor ki bu Rab'in bakışı neyse siz de bunu yeryüzünde gerçekleştirin. Evet, ikinci bir mesele, gerçekten birlik istersek, şimdi anladık amacımız nedir, ruh ve can birliği diyelim. Böyle bir şey istersek, ikinci bir şey, birlik için kompromis yapmalıyız. Kompromis, ödün vermek Türkçe. Kompromis yapmak ne demek? Biraz benden, biraz senden. Ben bazı şeylerden vazgeçiyorum, sen de bazı şeylerden vazgeçiyorsun. Ancak böyle gerçek birlik oluyor. Ve bunu görüyoruz Apostolların İşleri 15. bölümde ayet 23'ten 29'a kadar. Büyük bir problem çıktı kardeşlerin arasında. 1. vekte, 1. yüzyılda öyle büyük bir problem çıktı. Artık kiliseler nasıl devam etsinler? Yani o zaman imanların çoğu da Yahudilikten gelmeydi. Ve artık gittikçe daha fazla başka halklardan da kardeşler imana geldi. Ve nasıl devam etsinler? Bunlar nasıl bir beden içinde devam etsinler? Değil mi? Yahudilerin özel yasakları vardı. Yemek yasakları mesela. Domuz eti falan başka şeyler. Bugün olsa hemen 2 tane toplantı olacaktı. 2 tane kilise oluşacaktı. Birisi Yahudiler için, birisi öbür milletler için. Ama bakın ne yaptılar. Yeruşalim kasabasında hepsi toplandılar ve en sonunda öyle bir karara vardılar. Apostolar ve ihtiyarlık vazifesini yapan kardeşlerden Antakya kasabasında hem de Suriye ve Kilikya sancaklarında bulunan milletlerden olan kardeşlere selam. Bir mektup yazdılar. Kendi kararı neymiş? Haberimiz oldu ki aramızdan kimi kişiler gidip sözleriyle kafalarınızı karıştırmışlar, yüreklerinizi bozmuşlar. Biz gene onlara öyle bir şey buyurmamıştık. Onun için bir fikir olup bize uygun göründü. Adam seçip sevdiğimiz Barnabas ve Saul'la birlikte size gönderelim. Bunlar Rab İsa Mesih'in adı için hayatlarını korkunçluğa atmışlar. Böylelikle Yahuda ve Silas'ı da gönderiyoruz. Onlar da aynı meseleyi size sözle anlattıracaklar. Evet, kutsal ruha ve bize uygun göründü. Üzerinize fazla yük koymayalım. Sadece şu mecbur olan şeyler. Bir, putlara adanmış şeylerden, kandan, boğulmuş hayvanların etinden hem de zinadan uzak durasanız. Kendinizi bundan ırak tuttunuz mu iyi edersiniz. Ve burada görüyoruz dört ayrı mesele. Diyor ki bütün imanlılar Yahudilikten gelen olsun, milletlerden gelmiş olsun. Hepsi bu dört konuya, bu dört temaya dikkat edeceksiniz. Hepsi bir kompromis yaptılar ortada, orta yerde buluştular. Önce bakalım nasıl bir fark idi. Yahudilerin dünyası ve Greklerin dünyası arasında yani korkunç farklılıklar var. Daha büyük bir fark düşünülemez. Ama Rab gene de tek bir kilise kurmuştur ve o tek kiliseyi korumak istiyor. Dil iki tane. Bugün birçok komentatörler bunu anlamıyor. Sanki İsrail'in statüsü farklı. Sanki İsrail'in yani Yahudilikten gelen imanlıların durumu farklıymış gibi. Dört şey dediler. Birincisi puta adanmış etlerden kendinizi koruyun. Bu Yahudiler için en iğrenç bir düşünce. Ama Paulus gene diyor, peki ne demek istiyorum? Acaba put bir şey midir ya da putlara adanmış yentiler mi bir şeydir? 1. Korintiler 10-19. Dediler ki, hayır ama siz bir araya geldiniz mi? Yani bu putlara adanmış şeylerden vazgeçin. Bir araya toplandınız mı? Yahudiler ve milletler arasında bundan bir kompromis yapın. İkincisi, kandan boğulmuş hayvanların etinden diyor. O da aynı kategoriye giriyor. Üçüncü olarak, dediler zinadan uzak durun. Bunun ne işi var burada diyeceksiniz. Zina herkese yasak değil mi? Ama bu da başka bir anlam taşıyor. Bu demek yakın akraba evliliği. Yani kendi kardeş kızanıyla yani ya da çetinle evlenesen öyle bir şey. Ve bu tabii ki Musa'nın kanununa göre yasak idi ama Greklerin arasında bu normaldi. Ve dediler ki hani aramızda bundan uzak duracaksınız. Öyle ki birlik bozulmasın. Konkretno görüyoruz nasıl kardeşler adımlar attı. Herkes biraz kendi hakkından, kendi pozisyonundan vazgeçti. Öbürüne bir adım attı ancak böyle birlik oluyor. Ve biz de birlik istersek, Bulgaristan'da birlik olsun, her bir topluluktan bunu bekliyoruz. Biraz yani vazgeçsinler kompromis yapmak için. Üçüncü bir soru, birliği bozan şeyler nedir? Acaba neden kardeşler bu kadar zorluk çekiyor, bir olsunlar diye. Niye bu kadar zorluk çekiyoruz? Bu nedir? Niye hani aramızdaki birlik niye o kadar zayıf? En birinci ve en büyük temalar kişisel. Yani içimizdeki problemler engel oluyor, bir olmayalım. Gurur ve bencillik. Tamam mı? Ben kendimi etrafıma insanlar topluyorum. Bunlar benim. 30, 40, 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi. Bunlar benim. Öğrencilerim ve kimseye onları paylaşmak istemiyorum. Beden düşüncesidir. Paulus buna beden düşüncesidir. Kendi gururunu besliyorsun. Faydalanmak düşüncesi. Yani bunlar bana para getirecek. Bunlar bana şan şöhret getirecek. Bunlar benim pozisyonumu yükseltecek. Kıskançlık meselesi. Bütün bunlar en birinci, en büyük şeyler. Biz Mesih'te daha fazla büyümedik diye geri kaldık büyümekte. O yüzden hani birlik o kadar zordur. İkincisi, organizasyon engelleri. Niyetimiz iyi olsa bile bulunduğumuz yerde organizasyonlar var, organizasyonlar var ve onlar bize engel oluyor. Konsuz kapatsı, yani böyle sağa solunu görmeyen bir beygir gibi bakıyoruz bizim grubamız. Ve dışarıdakileri, onlar da kardeştir diyoruz ama yokmuş gibi, değilmiş gibi davranıyoruz. Denominasyon. Bu düşünce yeni antlaşmada yok. Öyle bir şey yok aslında. Denominasyon, hani biz bugün bu kullanıyoruz ve devlet bizi zorluyor bunu yapmaya. Ama aslında İncil'de öyle bir şey yok. Bu çok sonradan meydana geldi. Her denominasyon kendi organizasyonun içinde bir otorite sistemi kurdu. Ve biz buna el koymak diyoruz. El koymak, rekopulaya gene. Bu çok büyük bir şey aramızda. Kim sana el koydu diye soruluyor. İyi tamam kardeşim, bana kimse el koymadı diyorsun. Ya sana kim el koydu? Aa, bir kişi geldi Sofya'dan. Bir kişi geldi Center'den, merkezden. İyi güzel, gelsin yapsın. Peki ona el koyan kim? İşte daha büyük biri. İyi güzel. Peki ona el koyan kim? Birisi geldi Amerika'dan, birisi geldi Almanya'dan. Peki ona da el koyan kim? En sonunda, en geri gidersen bu zincirin en başında bir günah var. Bir gün bir kişi ayrılık getirdi, ayrı bir organizasyon kurdu. Tamam mı? Yani bir düşmanlık düşüncesiyle, dil anlaşmakla. Ve ondan sonra bu böyle gitti, büyüdü. Ve ne oldu? Sen neye dayanarak ruhsal bir otorite, ruhsal bir yetki bekliyorsun? Hayır, bu değil. En başta bir günah vardır. Ve o yüzden bu denominasyon düşüncesi bizi aldatmasın. Üçüncü bir şey, dışarıdan gelen engeller. Özellikle Bulgaristan'da bu var. Dışarıdan gelen engeller derken, geliyorlar bazı misyoneler, bazı büyük vaizler, bazı gruplar geliyor. Tamam mı? Kendi ruhsal organizasyonu kurmaya çalışıyorlar. Ve bütün kilisenin ihtiyacına bakmıyorlar. Çok kişi geliyor yurt dışından ve demiyorlar ben bu kardeşlere nasıl hizmet edeyim. Ama onların bir planı var, parası da var ve ondan sonra bizim buradaki birliğimizi bozuyorlar. Dışarıdan gelenler kısa zaman içinde başarı göstermek istiyor. Yaptık, ettik, internette yaydık. Ondan sonra unutuluyor. Ama aslında biz burada geri kalanlar, biz bunun zararını çekiyoruz. Bizim birliğimiz burada azalıyor, bozuluyor. Evet, şimdi dördüncü olarak ayrılık dersen ayrılığın dereceleri var. Hani birlik olmadığı yerde durumlar hepsi aynı değil ama bunun dereceleri var. Ne demek istiyorum? Birinci olarak bunu demek istiyorum, ateşli bir düşmanlık. Ateşli bir düşmanlık. Ne demek istiyorum? Yani kardeşinin var olmak hakkını tanımıyorsun. Keşke yok olsa. Keşke defolsa. Ya da keşke ölse. Öyle duruma geliyoruz. Yani maalesef kardeşlerin arasında böyle durumlar var. Ateşli bir düşmanlık. Bu ayrılık getiren bir şey. Eski antlaşmada Avner ile Yoav görüyoruz. Avner Saul'un generali. Yoav da Davut'un generalıydı. Tamam. Ve en sonunda birbirlerine o kadar yani nefret ederdiler birbirlerinden. En sondan yani Yoav Avner'i öldürdü. İkinci bir derece, çoğu zaman öyle ateşli bir düşmanlık yok kiliselerin arasında. İkinci bir şey, ılık bir kıskançlık demek istiyorum. Yani kardeşini düşman değil ama bir rakip gibi görüyorsun, bir konkurent gibi görüyorsun. Hani ben onu yenmek zorundayım, ben onu yeneyim. Yani tamam, hepimiz kardeşiz ama birimiz kalmalı. De böyle. İncil'de Filipiler mektubunda o kasabada iki kadın vardı. Ve ikisi Rab için çalışırdılar. Düşünebiliyor muyuz? Yani İncil'de kadınların kilisedeki rolü çok önemli. Evodia ve Sintike, Grek adlar. Ama bunlar topluluk içinde Rab için çalışırdılar. Ve Rab onları kullanırdı. Ama Pavlus görüyor onların arasında bir yani yarış var. Kim daha duhovno? Kim daha fazla yapıyor? Kim daha fazla hizmet ediyor? Kim daha fazla Rab'a yakın bilmem ne? Öyle bir yarışma vardı. Yazıyor Filipiler 4, 2 ve 3. Evodia ve Sintike'ye yalvarırım. Rab'de aynı fikirde olsunlar. Sana da yalvarırım ey hakikat hizmetçi arkadaş. O kadınlara yardım et. Onlar benimle, Clement'le ve başka iş arkadaşlarımla birlikte iyi haberde işlediler. Adları yaşam kitabında yazılıdır. Pavlus o kadınları övüyor. Diyor ki benim kolegalarım, koleşkalarım, benim iş arkadaşlarım. Erkekler ne kadar iş arkadaş derse bu kadınlara da diyor. Ama ne var? Maalesef onlar birbirlerine bir rekabet, rakip. Yani birbirlerine konkurrent yapardılar. Kim daha fazla kazanacak diye. Birçok kardeşlerin, birçok toplulukların arasında bu da var. Ben onu yok etmeye değil ama yenmek düşüncesi var. Ve üçüncü problem, hani üçüncü derece, buna demek istiyorum soğuk ilgisizlik. Soğuk bir ilgisizlik. Kardeşini hiç görmüyorsun. Sanki yokmuş gibi davranıyorsun. Bu da ayrılığın bir çeşidi. Evet, Filipiler 2, 20 ve 21 şöyle diyor. Çünkü O'dan başka hiç kimsem yok. Benimle aynı fikirde olsun ve sizin halinize candan merak etsin. Çünkü hepsi bakıyorlar kendi işlerini bitirsinler, değil Mesih İsa'nın işlerini. Pavlus'un son sözlerinden budur. Pavlus mahpus da biliyor, birkaç hafta sonra onu öldürecekler. Ama Pavlus diyor ki herkes beni terk etti. Herkes kendi işine bakıyor. Tamam, sanki biraz depresya, karamsarlığa düştü. Hepsi bakıyorlar kendi işlerini bitirsinler, değil Mesih İsa'nın işlerini. Toplantıların arasında birliği bozan üçüncü bir şey budur. Soğuk bir ilgisizlik. Biz kardeşlerine nefret etmiyoruz. Onunla yarışmıyoruz. Ama sanki yok gibi davranıyoruz. Biz sadece bir toplantının içinde, toplantıların arasını konuşuyorum burada. Bunu yenmek lazım eğer gerçekten birlik istersen. Evet, son olarak kendimizi soruyoruz. Birliğe giden yol nedir? Nerededir? Nasıl birliğe erişeceğiz gerçekten? Nasıl olacak? Tabii ki dua edeceğiz. Rab bizim yüreklerimizi değiştirsin. Ve fark ediyoruz en azından bizim mahallede ve bizim bu bölgede bunu yapmaya başladı. Ve seviniyoruz bunun için. Ama Pavlus bize daha konkret, daha net olarak bir yol çiziyor. Okuyorum Efesliler 4. bölüm ayet 3. Uğraşın, aranızda barışıklık ve bağlılık olsun ve öylelikle ruhun birliğini koruyasanız. Tamam mı? Ruhun birliğini koruyasanız. Korumak derken ne demek oluyor? Korumak demek yani zaten ortada bir şey vardı ki koruyasın. Olmayan bir şeyi koruyamazsın. Ve ruhun birliğini koruyasanız demek ki Rab bizi birlik verdi ve biz mi lazım onu koruyalım bir mal gibi. Bozulmasın. Demek birlik var diyor. Korumak bunu gösteriyor. Bu Rab'in bakışı. O zaten bizi bir olarak görüyor. O zaten bizi bir yaptı. Biz o birliği korumaya çağrılıyoruz. Demek asıl birliği kendi gücümüzden oluşturamıyoruz. İnsanın elinden ancak bozmak geliyor. Ve şimdi biraz aşağı bakarsanız 10 ayet aşağıda Efesliler 4:13 şöyle yazıyor. En sonunda hepimiz imanın birliğine erişeceğiz. Ah, ne demek erişmek? Demek daha varmadın, daha gelmedin ama bu adımları yaparsan olacak diyor. Sanki Pavlus bize bir yol çiziyor. Birliğe erişeceğiz. E hangisi şimdi? Birliği korumak mı? Birliğe erişmek mi? Birlik var mı yoksa yok mu? Ve Pavlus burada işte bunu bize anlattırıyor. Bu ayette sanki henüz yok gibi gösteriliyor. Bu nasıl olacak? Hani birincisi ayet 3, bu Rab'in bakışı. Zaten birlik var ama yeryüzünde bunu görmüyoruz. Gerçekte, praktikada aramızda bu yok. Ve şimdi 13. ayete nasıl varacağız? Nasıl yeryüzündeki birliği oluşturacağız ki Rab bunu zaten görüyor gökte? Ve bu da yani adım nedir? Kısaca anlatıyorum. Bu ortadaki 10 ayette Pavlus ne anlatıyor? Ve çok ilginç bir çözüm gösteriyor bize. Gerçekten toplantıların arasında birlik istersek bu adımları atın. Birinci adım yazıyor. Herkese ruhsal vergiler verildi. Ve bunu anlayın diyor. O da Pavlus açıkça yazıyor. Efesliler 4 ayet 8. Onun için şöyle deniliyor. Ne vakit yukarıya çıktı, mahpusluğu mahpusa attı ve insanlara bahşişler dağıttırdı. Kim yukarı çıktı? İsa Mesih değil mi? Hani Pentekost gününden 10 gün önce yukarı çıktı ve ne diyor? İnsanlara bahşişler dağıttırdı. Bunlar nedir? Bu her bir imanlıya konuşuyor. Her bir imanlıda bir ruhsal vergi var. Her bir imanlıda bir kuvvet var, bir güç var. Hani hizmet etsin topluluğun içinde. Pastorlar lazım bunu iyice anlasınlar. Anlasınlar ki ben özel bir şey değilim Allah'ın önünde. Hepimiz kardeşiz ve hepimiz çalışmaya çağrıldık. Birlik istedik mi bu yoldan geçmek lazım. Birincisi bu. Her önder anlasın ki hani birlik için herkesin katkısı önemlidir. Birlik için her bir imanlı toplantıda çalışacak. bu yüksekliğinden, bu anvon hastalığı dediğimiz hastalıktan şifalansınlar artık. Yani insinler aşağı. Anlasınlar ki birlik istedik mi bu büyük önderlerle başlamayacak. Bu yukarıdan değil aşağıdan başlayacak. Öyle birlik olacak. İkinci olarak Pavlus diyor da bazı çeşit önderler sayıyor. Apostollar, peygamberler, müjdeciler ve çobanlar. Dört kategori sıralıyor burada. Ve bu önderler ne yapacak diyor. Önderlik aslında nedir? Bazı daha fazla önderler yani kendini bir şarkıcı gibi hissediyorlar. Hani demek ben seneye çıkıyorum, ben sahneye çıkıyorum, kapıyorum mikrofonu ve bir şeyler anlatıyorum. Ve siz gelin beni sesleyin, beni dinleyin. Hani seyirci olacaksınız. Seyredeceksiniz. Ama asıl iş bende. Ama aslında öyle değil. Pavlus bu ayetlerde diyor ki bu önderlerin işi ne? Onlar kutsalları, onlar imanlıları hazır edecek zaten var olan vergilerini kullansınlar, çalıştırsınlar diye. Demek önderlerin işi değil bir pop zvezda, bir yıldız gibi çıksınlar. Herkes onlara baksın. Onların işi bir trenör gibi, bir futbol trenörü gibi. Onlar kendileri gol atmayacaklar ama kişileri hazır edecekler gol atsınlar. Fark orada. Ancak böyle bir birlik oluyor. Efesler 4:12. Bu kişiler, hani bu önderler, kutsalları hazırlayacaklar, hizmet edip işlesinler ve böylelikle Mesih'in bedenini ilerletirsinler. Mesih'in bedenini, birliği ilerlettiren, gerçekleştiren kim? Dil önderler ama bütün imanlılar birlikte ne zaman başlarsalar kendi ruhsal vergilerini kullanmaya. Ve üçüncü adım Pavlus gösteriyor, bütün imanlılar işliyor. Bu duruma geldik mi diyor, aylak kalmayacağız. Bütün imanlılar çalışıyor. Pastorlar şimdi nasıl çalışırsa öyle. Aynı bu düşünceyle, aynı bu anlayışla. Efesliler 4:16 şöyle yazıyor. Bağlı olan her parça bir şey katıp bedeni bir arada tutuyor. Görüyor musunuz? Birlik nereden geliyor? Kim bedeni bir arada tutuyor? Dil önderler, her bir parça, her Mesih imanlısı. Ve birleştiriyor. Bir daha okuyorum. Bağlı olan her parça, bu sensin. Bir şey katıp, bir şey katıyor musun? Sen buraya gelişin, toplantıya katılmanın, yani plus mu minus mu? Bir şey getiriyor musun, bir şey çekiyor musun? Hangisi? Hesap çoğalıyor mu, azalıyor mu? Birincisi bu. Herkes diyor bir şey katıyor ve böylelikle bedeni bir arada tutuyor ve birleştiriyor. Bakın, çok ilginç bir düşünce ve biz bunu düşünmüyoruz. Mesih'in birliğini, Mesih'in bedenini bir olarak görmek istersek herkes bununla uğraşacak. Herkes bunun için toplantıda işleyecek. Evet, bir arada tutuyor ve birleştiriyor. Her bir parça tek tek tertipli işliyor. Sen işliyor musun? Sen düşün bir saat, hani bugün her şey elektronik ama eskiden bu saatleri biliyorsunuz. Çarklar vardı içeride değil mi? 20, 30, 100 tane çark vardı, oynardılar orada. Sen bu bir çarkın bir tanesini çıkar, her şey duruyor. Bazı fonksiyonlar belki çalışıyor ama çok büyük bir düşüş var. Her bir parça diyor Pavlus, tek tek işliyor. Ama nasıl? Tertipli işliyor, sıralı. Değil bu, bugün keyfim yok. Kendimi iyi hissetmiyorum. Karımla çekiştim. Keyfim yok, bilmem ne. Şeytan çok saldırıyor, böyle bahaneler. Ama ne diyor? Tertipli. Öyle bir şey var mı bizde? Öyle bir anlayış var mı? Hizmet ediyorum, tertipli. Hani bir iş gibi. Kalkıyorsun, yapıyorsun. Hani hiç böyle kendine bakmadan. Her bir parça tek tek tertipli işliyor. Böylelikle bütün beden kendi kendini sevgide büyütürüyor ve yetiştiriyor. İşte Pavlus'un vizyonu diyelim. Pavlus'un planı kilise için budur. Tamam mı? Ve böyle diyor birlik oluyor. Ayet 13'te diyor birliği koruyun. Bu Allah'ın bakışı. Bizim işimiz ya sadece bozmak. Allah'ın bakışı zaten birdir. Zaten birsiniz. Ayet 13 böylelikle birliğe erişeceğiniz, varacağınız. Demek henüz olmayan bir duruma geleceksiniz. Ortadaki ayetler bizi bu yolu çiziyor. Ve bizim kiliselerimizde bu anlayış yavaş yavaş gelişsin. Gerçekten her bir toplantıda ve toplantının arasında kardeşler çalıştı mı? Kendi ruhsal vergilerini kullanmaya başladılar mı? ve önderler de buna izin verdiler mi, hatta desteklediler mi, o zaman birlik olacak. Başka türlü değil, yukarıdan değil, bu lazım aşağıdan gelsin. Rabbim lazım.